Ayrım 23.
Alman iş çevreleriyle yavaştan giden ilişkileri de Naziler iş başına geldikten sonra ivmeyle gelişmiş, komünistlere karşı akıllı, önlemci tutumu etkili kişilerce biliniyordu. Çeşitli destekler sağlanıp yeni kapılar açılmıştı. Manikyan'ın ağırlığında payıyla, Ermeniler Türklerden daha üstünlük tanıdılar Nazilerce, saygındılar. Etkili kulisleri vardı çeşitli katlarda. Uzun yıllar Almanya'da kalmış, öğrenimini orada yapmış Salim Birbaş'ın, Deutsche Orient Bank'la yakınlığını sağlayan sınıf arkadaşı Manikyan'dı. Galipi bir Türkiye gelişi Salim Bey'e kapalı bir armağan paketiyle gönderip tanıştıran da oydu. Kişiler üstüne pek konuşmayan, hele övgü sözü kolay kolay ağzından çıkmayan Manikyan'a göre büyük baştı Salim Birbaş. Çok şey bekliyordu ondan. Söz gelimi özel bankacılık için yaparsa o yapar demişti bir gün Galip'e Salim Bey için Türkiye'de. Benzer yanları da az konuşmalarıydı. Salim Bey dinler, en sonunda konuşur, Manikyan dinler, sonunda gene dinler. İki kadeh içti mi bu Eşref Bey'den çok konuşan yok galiba. Biraz da paldır küldür. Kuramaz efendim diyordu yüksekten. İngilizler olmadan Avrupa'da bu düzeni kuramazmış Almanlar. Doktor Funk'un geçenlerde söylediği "Ereğimiz Avrupa karasının ekonomik özgürlüğüdür" sözleriydi tartışılan. Napolyon başarabildi mi? Napolyon'un gününde tank yoktu beyefendi. Nebile Hanım'ın bir küçük sessizliği delen kahkahası Kurt Doğan Paşa'nın sözlerinin yorumlanmasına yardımcıydı sanki. Bir duraksamanın ardından Eşref Bey'in atak sesi saldırıverdi gene. "Ekonomi tankla yürümüyor paşam. Onun tankı da benzini de para. Para da pazardan toplanır. Dünya pazarları kimde? Bu pazarları ele geçirmedikçe boş, o da kolay değil. Önce savaşı bitirsinler bakalım." Ne tatsız bir kanala dökülmüştü konuşma. Nasıl karşılayacağını şaşkınlıkla araştırır gibi öne geriye yavaştan bir iki sallanan Kurt Doğan Paşa'yı yalnız bırakmak doğru değildi. Neresinden girmeliydi? Beklenmedik biçimde Nebile Hanım yetişmişti gene. "Paşa da bunu söyler hep beyefendi" dedi. "Her işin başı para." "Hiç kuşkum yok hanımefendi. Paşamız bizden iyi bilir bu gerçeği. Bakın bugün maaşları vermek bile bir sorun. Allah ülkemizin yardımcısı olsun." Nereden nereye gelmişti söz? Gözünü karartıp atılı verdiği yerin ayrımına varınca Eşref Bey de yadırgamış olmalıydı durumu. Dilinin altındakileri belli etmeden örtbas etmek istermiş gibi gülmeye vurup bardağını kaldırdı. "Sağlığınıza paşam" dedi dostlukla gülerek. "Hep yüce ulusumuz, ülkemiz için düşünüyoruz ne düşünüyorsak." "Sağ olun" dedi paşa. "Ulus sağ olsun." Kurt Doğan Paşa'nın asker bönlüğü, Eşref Bey'in kaypaklığı, özellikle son günlerdeki yalpalayışları yadırgayacağı şeyler değildi Galip'in. Olaylara denetimi elinde tutarak yarı alaylı bakmanın tadını çıkarması, kadınlarla ilişki biçiminden kaynaklanıyordu sanki. Almanya'da ilk günlerin sıkıntısından sonra iyi yaşamıştı. Sayısını unuttuğu cömert Alman kızlarıyla ilişkileri, cinsel duyumun ötesinde kanıksama getirmişti artık. Epey kız bozmuştu 17'sine varmamış. 8 ay kadar önce bir görevle Türkiye'ye gelirken düşlediği başka oyunların peşindeydi artık. Almanlar Sovyetlere saldırınca çevredeki her şey bir anda değişivermiş gibi oldu. Aporta beklerken tazı atılımıyla ortaya çıkan Rusya kökenli Türkler, Tatarlar Kurfürstendam kahvelerinde yurtlarına dönecekleri günü beklemenin evecenliğiyle coşkuluydular. Azerbaycan musafatçıları, Kırımlı Milli Particiler, Kazan Tatarları, İdil, Ural kökenli, Yana Yeni Yul dergisi yayıncıları, Türkistanlılar yurtlarını kurtarıp yakında kendilerini iş başına çağıracak Alman ordularının utkusu için alkış tutuyor, Hitler'e, Nazilere birbirleriyle yarışırcasına övgüler diziyorlardı. Dedesinin tatlı masal gibi anlattıklarını anımsamakta gecikmiş sayılmazdı. Yıllardır Berlin'de yatıp duran Talat Paşa'yı mezarından çıkarıp İstanbul'a taşımak düşüncesi de ancak gelmişti hükümetin aklına. Yine diliyordu sözü. Bir adım geri ketken iki adım atlamalı. Dedesinin ara sıra yazıştığı yakınlarını düşünmeye başladı. Berlin'de yerleşmiş yaşlı bir Tatar imam Yumnullah Efendi'yi anımsıyordu. Polonya'da, Romanya'da birileriyle mektuplaşırmış. Oralara bildirince çok geçmeden kimi Tatarlar gelip buldular Yumnullah Efendi'nin İstanbullu torununu. Uzaktan akraba bir de kadın öğretmen çıktı Berlin'de yerleşmiş, Şemsil Hanım. Kocası Ticaret Bakanlığı'nda çalışan bir Alman. Önce biraz uzak duran Manfred enişteyle kaynaştılar. Çok şeyle destek oldu yeri gelince. Şemsil Hanım'ın gösterdiği büyük yakınlıkta Alman'la evlendiği için Tatarlarca bir ölçüde dışlanmasının payı olmalıydı. Çevredeki kişilerin arasında çatlaklar bulunmasındaki yararın orada ayrımına varmıştı somut biçimde. Birbirine kırgın kişiler kendisine yakınlık gösterisinde yarışıyorlardı sanki. İyi Almanca bilmesi, Alman çevresinin genişliği, Türk elçiliğinde duyumsanabilir saygın konumu, her boydan Türklerin, Tatarların ilgi, saygı giderek bağlılık odağı olmasını geciktirmedi. Yerli yersiz en ateşli biçimde birleşmenin erdeminden söz edenler, gizliden birbirlerini yeterince yerdikleri için ayırmak çabasına gerek kalmıyordu. Aslında tüm bu kişilerin hiçbirine ne sevgi duyduğu vardı ne yakınlık. Tatar, Azeri, Özbek ağızlarından hoşlanmadığı bir yana çoğu bağnaz sopuydular irkiltici ölçüde. Yüz bulsalar namaz kıldırmaya bile kalkışabilirlerdi yobaz kimileri. kızdığını belli etmemeye alışkındı. Doğu cephesinden ilk Türk esirleri gelmeye başlayınca eskiden daha çok Ticaret Bakanlığı'na düşen yolu yanında çoğu kez Rusya asıllı Türkler, Tatarlar, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlıklarına, sonraları da iyiden iyiye Doğu Bakanlığı'na dönmüştü. Os Ministerium'un Doğu Bakanlığı'nın başında Rosenberg vardı. Polonya'dan öte ele geçirilmiş bütün toprakların tam sömürgeleştirilmesi için üstün ırk kuramının en acımasız uygulama alanı seçildiği anlamına geliyordu bu. Hitlerce de benimsenmiş ırkçı yargılarını biliyordu Rosenberg'in. Türkler Ruslardan iyiydiler ya, kısıtlı yetenekleriyle aşağı ırktandılar. Bu aşağı ırktan kişiler üstün Cermen ırkının emrinde komünistlere karşı savaşmak için Alman kapılarında yalvar yakar gelen Türk esirlerini örgütleme izni koparmanın yollarını arıyorlardı. Aşağı katlarda memur olarak kullandıkları, öteden beri güvenilir birilerinin dışındakileri sürekli oyalama içindeydi Almanlar. Bolşevik Rusya'yı haritadan silip esir Türk, Tatar halklarını kurtaracak Alman ordusu, günü geldi mi kendi yönetimlerini kurmalarına izin verecekti kuşkusuz, iyimeye gerek yoktu. Halkları adına ortaya atılanları da aylığa bağlamışlar, bakıp besliyorlardı Berlin'de. Olup bitenlerden iyice bıkmaya başlamıştı o da artık. Bir de açıkça söyleyemiyordu ya, hava bombardımanlarından korkuyordu. Elçi bir ara Türkiye'de çalışacak saygın birinin Alman firmalarıyla Türk tüccarları arasında eşgüdüm sağlamakta çok yararlı olabileceğinden söz etti. Eskilerini pekiştirip yeni bağlar kuracak, iki yanında güven duyduğu usta bir aracıya gereksinim vardı. Gülerek bir tür diplomatlık diyordu elçi buna. İstek Almanlardan geliyor olmalıydı. Dışişlerinde elçi Gruba da böyle söz etmişti bir gün. Eski alanı tütündü Galip'in. Almanların şimdi en duyarlı oldukları konu kromdu. İngilizler bastırıyorlarmış, daha da bastırırlardı. Birinci Dünya Savaşı sonrası özellikle 30'lu yıllar iyi bir alışveriş dönemi olmuştu Türk-Alman iş adamları için. Alman yapı firmalarına, teknisyenlerine uygun alandı Türkiye. Batılı eski düşmanlarına karşı ortak güvensizlik, eski silah arkadaşlığı, duygusal bağ iki ülkenin alışverişi çıkarlarında, yakınlaşmalarında da etkendi. Bu iyi gidişi ilk çomak sokan Hitler olmuş, Türkiye'ye gönderilen silahları durdurma emriyle her işi alt üst etmişti. 39 Mayıs'ıydı. Söz verilen Skoda topları, 60 Messer Schmidt uçağı verilmeyecekti Türkiye'ye. Bizimkiler de 38 ticaret anlaşmasını yenilemeye yanaşmadılar. Alman-Sovyet antlaşması ile de iyice darboğaza girmiş işler. Sonra düzeldi ya, krom işi aksadı. İngilizlerle 30 Ekim antlaşması gereğince 41 başında kesildi krom. Türkiye'ye geldiğinden beri bu konuda ne yapabileceğini daha bir türlü kestirememişti o da. Papen yanlış adımın geri alınması için epey çaba göstermiş deniyordu. Almanya Türkiye'ye silah vermeye yanaşmış diye İngiliz antlaşmasına bağlılıklarını öne sürüp krom konusunda diretiyordu hükümet. Türkiye'de olduğundan da şimdi şu masada olduğundan da mutluydu. İyi ki gelmişti. Yapacağı çok iş vardı Türkiye'de. Almanya'da yapabileceklerinin çoktan varmıştı sınırına. Von Mendeler, Von Hentikler, Doktor Johannes Benzikler, Leibrandlar, Braunlar, İdris Alemcan, Abdurrahman Şefi, Ahmet Temir, Harun Bey, Mustafa Bey, Türkiye'li, Rusyalı bir sürü Türk Tatar. Koşturmacalardan da bıkmıştı, aldatmacalardan da. Ülkelerine gitmek için didinenlere yetmişti yardımcı oldu. Onun ülkesi vardı. Türkiye durup duruyordu orada. Yapacağı bir sürü iş bekliyordu onu. Öğrencilik yıllarındaki eski arkadaşları İstanbul'da, üniversitede, çeşitli fakültelerde, yüksek okullarda öğretim görevlisiydiler. Kimileri Ankara'da, İstanbul'da yetkili bürokratlar üst katlardı. Bunca yıllar Almanya'ya gelip gitmelerinde işlerine koştuğu kişilerden, kendini bekleyen bir çevre bulacağından kuşkusu yoktu. Toparlanıp kısa sürede yola çıktı. Gerçekten de her şeyi hazır buldu Türkiye'de, evi bile. Ayazpaşa'da denize bakan bir dairenin anahtarını Sirkeci'de trenden iner inmez karşısında bulduğu Kevork'tan almıştı. Kapalı çarşıda kuyumculuk yapan Kevork akrabasıydı Manikyan'ın. Gizli döviz işleri, altın kaçakçılığı da uğraş alanındaydı. Galip'ten de saklı yanı yoktu bunun. İstanbul'da her şeyi iyi başlamıştı. İlk görmeye gittiği bir mektup getirmişti dostu Von Hentik'ten. Erkilet Paşa'nın yanında görüp tanışması da iyi bir rastlantıydı Hüsnü Melek Bey'le. Adını duyduğu Halk Partisi önde gelenlerinden Eşref Bey'in eniştesi olduğunu öğrenince gösterdiği yakınlığı yanısız bırakmadı. Cafer Seyit, Ahmet Nüsin Erkilet arasında sessizce gidip gelen Hüsnü Melek Bey'in iş çıkaran biri olduğunu anlamakta gecikmemişti. Almanların kurtardığı Kırım'a geçip çalışmak tasarılarıyla Berlin'e doğru yola çıkan Müstecip Edige ikilisinin hükümet katlarındaki işlerin yürütülmesinde, onların peşinden Dobruca'ya, Romanya'ya gitmeye kalkışan kimilerine Romanya elçiliğinde kolaylıklar sağlanmasında şaşılası yardımları olmuştu. Asıl Cafer Seyit Ahmet Kırmer'in adamıydı ya, hükümetle gizli ilişkileri olduğuna inandıkları, bir kez Galip'e sözünü etmişti bunun, Erkilet Paşa ile de saygılı yakınlık içindeydi. Ordudan tanışırlarmış, binbaşılığında tümenindeymiş paşanın, süvari tabur komutanıymış. Hüsnü Melek beylerle kaynaşmaları için evlerine bir yemeğe çağrılıp karısı Şerife Hanım'la tanışmaları yeterli olmuştu. Kasabacan'a yakınlığında dangıl dungul Anadolu kadınıydı Şerife Hanım. Ne çocukluğunda ne de yıllardır Almanya'da alışık olmamasına karşın kadının hemen senli benliğe dönüşen, yaptığı yemekleri yedirmek için tırmalarcasını üsteleyip tabağına hemen de zorla yemek koyan tutumuna kısa bir şaşalamadan sonra uyuvermişti. Bunda Şerif Hanım'ın olağanüstü güzel yemeklerinin, özellikle de yıllardır neredeyse unuttuğu hamur işi tatlılarının, oysa dedesinin sofrasından eksik olmazdı bu tatlılar, çocukluk günlerini anımsatır olmuştu ona, payı da vardı belki. Kilerindeki çuval şekeri bir iki torbada un olduğunu söylemişti bir gün Şerif Hanım. Unları Yozgat'tan, köydeki bir değirmenden gelirmiş. Hüsnü Melek tatlısız duramazmış, öyle diyordu. Bir yemekte pat diye niye evlenmediğini sormasını da yadırgamamıştı. Yeğeni Necla'nın tam ona göre bir kız olduğunu söylemesini de. Karşı çıkmamış, düşündükçe benimsemeye başlamıştı. Asıl güzel rastlantı Mithat'ın ölüp gitmiş patronu Ali Rıfkı'nın Eşref Bey'in ortağı olmasıydı. Bir hayır vardı bu işte. Mithat'ı Pakize ile evlenmeye kışkırtması kafasındaki bulanık düşün bir parçasıydı. Tasarıları netleşiyordu bu evlilikle. En iyisi ola ki buydu da kız neyin nesiydi. Kızı da fakülteden öğrenmekte gecikmemişti. Zeynep Hanım konağına felsefedeki doçent Mansur'a gittiği gün görmüştü Necla'yı. Çok güzel sayılmazdı, bu da iyiydi belki. Arkadaşlarıyla konuşurken üstten bakıyor görünen, baskın kişilikli tutumuyla özellikle de gençliğiyle iyice çekici gelmişti uzaktan. Aralarında neredeyse 15 yaş olmasına hala Şerife Hanım iyi tanıdığına olan inancıyla Necla için zorunlu saydığı, deneyimli erkek güvencesi diyordu. Galip içinde sorun değildi. İki doğum yaptı mı eşitlerini verirdi kadının erkeğin yaşı. Soruşturma iyi sonuç vermemişti yalnız. İngiliz edebiyatında doçent Mansur'un güvendiği bir asistan kız, fakültede gösteren de oydu Necla'yı, Türkolojiden komünist tanınan bir oğlanla gezip tozduğunu söylemişti. Bozuldu bozulmasına da kışkırtma nedeni oldu sonra da bu. Necla'nın hastalığı olması üstüne gidecekti. O komünist öğrencileri de iyi bilirdi, o kızları, kadınları da. Eşref Bey'le tanıştıklarından hemen sonra Hüsnü Melek Bey'in üstelemesiyle başlamış iyi yakınlaşmaları sorunu etkili biçimde gündemde tutuyordu. Eşref Bey'in güvenini kazandığından kuşkusu yoktu. Mükerrem Hanım'ın beğendiğini de Şerif Hanım yetiştirmişti. Konuştular da kız mı istemedi? Olumlu olumsuz bir yanıt vermemeleri, kendileri pek istedikleri için Necla'nın olmazlanmasını bildirmektense, kızın düşüncelerini değiştirmesi olasılığıyla beklemeyi yeğlemelerinden miydi? Kız iyileştiğine göre en iyisi kendisinin gidip konuşmasıydı belki. Şu zibidi solcu olanın çıkması mıydı bu zaman kaybının nedeni? Ne Şerife Hanım'a ne de Hüsnü Melek Bey'e fakültede öğrendiklerinden söz etmemişti. Kız tam iyileşti mi bu işin olacağını söylüyor, daha güvenli bekliyordu onlar. Ali Rıfkı Eşref Bey ortaklığında Mithat'ın ağırlığı da olacaktı artık. Keyfine düşkün Eşref Bey de yorgun görünüyordu. Yakın bir yardımcı bekliyor gibiydi o da. Türkiye'ye gelip de olan biteni gördükten sonra gecikmeden yol almak için böyle sağlam temelli bir kuruma kendinin de gereksinimi olduğunun iyice bilincine varmıştı. Aracılıklarla varacağı yere varmıştı. Bundan ötesinde büyük oynamak birinci koşuldu. Parti, iş, iktidar çevrelerindeki etkin konumu, askerlerden, genelkurmayın üst katlarından önemli kişilerle ilişkileri, Necla'dan başka kalıtçısı olmayan Eşref Bey'i oynaması gerekli oyunun en önemli kartı yapıyordu. Karşısındaki Mükerrem Hanım'a takıldı gözleri. Dalgın, saplantılı, sanki boş boş bir yerlere bakıyordu kadın. Bir derdi, sorunu var bunun. Eşref Bey'in Ankara'daki terzi Nezihat'la ilişkisini duymayan yok, bu da biliyordur. Üzülerek göğüslüyor besbelli. Ne yapacak? Ailede kadına düşen görev bu. Eşref Bey'in gençliğinden bir uçarı olduğunu duyunca sevinmişti. İleride ahlak dersleri vermeye kalkışacak birine katlanmak zorunu olmayacaktı. Nezahat olayı ayrı bir şey olmalıydı. Eşref Bey'in en başarılı iş ilişkisi diyorlardı. Kadın dişli, Eşref Bey'den de etkili tanınıyordu kimi yerlerde. Bu gece Eşref Bey'le birlikte olmaya can atmıştı Nebile Hanım. Güzellik enstitüsü gibi bir şey açmak istiyordu Ankara'da. Eşref Bey'le yakınlaşmak istemesi Nezahat Hanım'ın desteğini sağlamak içindi. Gülücüklü fiskoslarla kadeh kaldırmalarına bakılırsa olmuş görünüyordu bu iş. Yanındaki Esma Hanım'ın sinsice onları dinlemekten kendisiyle ilgilenmemesine de seviniyordu. İtici bir şey vardı bu kadında çirkinlikten öte. Ortaklığın, Ali Rıfkı ortakları kolektif, en büyük payı da bu kadınınmış. Çekingenlikle saygı duyduğu kişi salim bir baştı masada. Olup bitenlere dengeli bir serinkanlılıkla bakan, ilkelerinden kıl kadar şaşmayan bu yaşlıca adamdan, Manikyan'la sınıf arkadaşı olduklarına göre elinin epey üstündeydi demek, öğreneceği şeyler olmalıydı. Ne düşündüğünü öğrenmek kolay değildi bu hiç açık vermeyen adamdan. Almanlara karşı mıydı, yanlarında mıydı, nasıl anlayacaktım? Almanlardan ayrılamayız demişti bir gün. Tuna Karadeniz'e akıyor. Bu doğru saptamada Almanya'nın bugünkü gerçek itici gücünü oluşturan coşkulu kaynağa nasıl baktığını anlamak olası değildi. Siyasal bir söz çıktığını duymamıştı ağzından. Tarihimizde iki büyük adam var. Ziraat Bankası'nı kuran Mithat Paşa ile İş Bankası'nı kuran Mustafa Kemal Paşa demişti bir gün. Özel bir banka kurmanın peşindeydi kendisi de. Biliyorsa Manikyan biliyordur bunu. O da konuşmaz. Mükerrem Hanım'a ağırdan böyle ne anlatıyordur Manikyan? Kulak verdi. Her şeye uzaktan bakan Mükerrem Hanım'ın ilgiyle dinlediği sağlık konusuydu. Almanya'da uygulanan yeni bir iyileştirme yönteminden söz ediyor. Banyolar dediğine göre manikyanın öteden beri yakındığı romatizma olmalı. Baden Baden'de çok lüks bir otelde geçirir kışları. Parmaklarının oynak yerlerini gösterirken acısı beliriyor yüzünde Mükerrem Hanım'ın. Yemek boyu sustuktan sonra dertleşmeye birbirlerini buldular demek. Savaş durumuna dalmış Sait ile Kurt Doğan Paşa'nın arasından kurtulma çabasındaymış gibi Pakize Hanım, karşısındaki Sait'in karısı, her yanından yağlar fışkırır gibi şişman, bulandığı esans kokusu ter kokusunu güç bastıran Leman Hanım'a Ayaz Paşa'daki yeni bir terzinin yerini tanımlıyordu. İsterse birlikte giderlerdi bir gün. Yemek bitiyordu. Solundaki Esma Hanım'la hiç konuşmamışlardı. Bir şeyler demeliydi ona da. Evin güzelliğinden, zevkli döşenmişliğinden mi açmalı? Ona ne? Ali Rıfkı'nın ölümünden bir süre sonra evi baştan başa onartıp her şeyi yeniden düzenleterek yerleştiren görünürde Pakize aslında Mithat'tı. O yüzden bu kadınla Pakize arasında hır çıkacakmış neredeyse. Kadının güzelliğinden söz et. Bir şey değil, inanır da. En iyisi bulamıyordu bir türlü. Nasıl tatsız bir kadın? Dengeler bozuldu efendim. Ortaya çakılır gibi söyleyiverdiği söz bir sessizlikte bütün başları salim bir başa döndürmüştü. Böyledir bu adam. Hiçbir sözü gürültüye gitmez. Eşref Bey'in içki dumanındaki gülümser bakışı aralarındaki yakınlaşmayı açıklıyor olmalıydı. Gene de bir bekleyiş içindeydi herkes gibi o da. Salim Bey'in istediği bu bekleyişti belli ki. Aldı yavaşça. Bozulan dengeyi düzeltmek bize düşmez. İyice suskunluk çökmüştü masaya. Eşref Bey kadehini kaldırıp salim bir başı uzattı. Sağlığınıza beyefendi dedi. Kadehini kaldırıp başıyla selamladı Salim Bey'de. Saygılı bir sessizlikte herkes yudumladı içkilerini. Salim bir baş Eşref Bey dayanışmasıyla dikili veren bu sessizliği yıkmak nasıl da güçtü. Gülünce kaçacak bir saldırıya dönüşebilirdi her söz. Biliyordu. Amerika savaşa girdiğinden beri ara sıra benzeri sözler söylüyordu Salim Birbaş. Japonya'da girdi. Sanki görmüyor onu. Avrupa'yı mı düşünecek Amerika? Hayır, sırası değildi. Aptallık olurdu şu toplulukta yan yana duran Eşref Bey ile Salim Bey'in yolunu kesmeye kalkışmak. Çürümüş demokrasilerin, bolşevizmin ne inanç ne de maddi güçleri bir tarihsel çizgi çekip yepyeni bir dünya yapısı kurmaya yetmezdi. Belleri kırıktı. Salt dik durma çabasındaydı çürümüş kamp. En akılımızda yutturabiliyorlardı demek. Yemek bitmişti. Kahveleri salonda içmeyi yeğlemişti konuklar. Yemekler için övgülerle kalktılar masadan. Belli etmeden bekleyerek kapıya yaklaşan Mükerrem Hanım'a döndü Galip. Bağışlayın hanımefendi dedi. Hep sormak istiyordum. Necla Hanım nasıl oldular? İyi haberlerini alıyordum Hüsnü Melek Bey'den. Umarım tam atlatmıştır. Beklemediği soru karşısında şaşırmış, kızarır gibi olmuştu Mükerrem Hanım. Toparlanmaya çalıştı. Sağ olun efendim dedi. Heyecanını bastırmaya çalıştığı bir sesle. Atlattı şükür. Salona çıkmışlardı. Sıcak ilgisini sürdürüyordu Galip Bey. Tedirginlik vermemek için aramamıştı, özür diliyordu. Gösterilen bu incelik sevindirdiği kadar tedirgin de etmişti Mükerrem Hanım'ı. Üstü örtülü biçimde yanıt beklediğini söylemiş olmuyor muydu? Ne demeli, nasıl davranmalıydı? Bir anne olarak payına düşen sorumluluğun üstesinden gelecek gücü yoktu işte. Elinden bırakmadığı kadehiyle çevresindekilere gevrek gevrek gülen kocasına baktı. Galip de yardımcı olsaydı ya, herkes her şeyi ondan bekliyordu. Altın çerçeveli gözlükleri ardından kıvılcım gibi göz bebekleriyle bakan şu karşısındaki incelik dolu, terbiyeli adamı aldatmanın acısı çöktü içine. Tutamayıp söyleyiverecekti sanki her şeyi. Benim kızım size göre değil Galip Bey, benim kızım... Yüzüne ateş bastı birden. Yardımına koşma gereğini duymuş gibi Galip aldı gene. Rahatsız etmezsen bir gün ziyaretinize gelebilir miyim diye düşünüyordum. Toparlandı Mükerrem Hanım. Onur olur bizim için efendim. Rica ederim, bizim için onur olur efendim. Necla Hanım'a da saygılarımı lütfen iletir misiniz? İletirdi de nasıl iletirdi? Necla Hanım'ın yakında evden ayrılacağını daha babasına bile söyleyememişti. Titremesini önleyemediği bir sesle selamlarınızı ileteceğim efendim dedi, sağ olun. Konuşma biraz daha sürse ağlayacak gibiydi. Mithat'ın sokularak Galip'e bir şeyler anlatmaya başlamasıyla yaklaşan Leman Hanım'a dönmüştü o da. Salona girdiğinde camları pırıl pırıl, altın tel çerçeveli gözlükleriyle Galip Bey'i tanımamıştı neredeyse. Yeni takmıştı demek, yakışmış. Yandan da ne güzel görünüyor, her şey yakışır bu adama. Erkeğe gözlük iyi gider, Eşref de taksa ya, takmaz, doktor da tak demiş oysa. Bir şey okurken arar gözlüğü, bir şey dokumaz ya, ulusa bakar bazı, sıkıntılı. Ne sıkıntısı, tafra satar. Bunca nane yiyenin ne sıkıntısı olurmuş? Sıkıntı bizim yazgımız. Necla'nın evden ayrılacağını söylesem kıyamet başımıza kopardı bugün. Necla ile birbirlerine girecekler. Ben bilirim bu adamı. Dünyayı zindan eder hepimize. Gözleri yandı birden dolacak gibi. Allah'ım bana sabır ver. Direnecek gücüm kalmadı artık. Babasından ayrı, kızından ayrı. Artık yaşayamazmış, iğreniyormuş, çıkıp gidecekmiş bu evden. Laleli de bir arkadaşıyla oturacaklarmış. Para marat istemiyormuş bizden. Peki nasıl yaşayacak? Arkadaşı kim? Soramadım. Ya erkekse? Evlenmenin adını ettirmiyor. Evlenmeyecekmiş o. Tümünün Allah belasını versinmiş erkeklerin. Hepsi aynıymış. Turgut da ayağını kesti. Onunla olsaydı keşke. Sövesaya gitti oğlan o gün. Aman kız doğru belki de. Hıçkırarak ağlayışını unutamıyordu göğsüne bırakıp kendini. Yalnız o mu ağladı? Güç tutuyordu kendini şimdi de. Göz pınarları yanmaya başlamıştı. O çoktan unuttu gitti. 5 dakika sonra içini çekerek yatağa uzanan Necla eski Necla'ydı gene. Artık tek sözcük de çıkmamıştı ağzından. Bir şey diyecek durumu mu vardı? 3 günde güç düşürmüşlerdi ateşi. Bıktım ben demişti bugün Eşref'e. Ya Ankara'ya taşınalım ya da sen buraya yerleş artık. Üstüne yürümüştü Eşref Bey. Kıza Galip açmadın mı diyor. Açmadım sen aç dedim diye. Öyle dememişti. Ankara'larda dolaşacağına sen aç demişti. Parlamasına yetti. Bas bas bağırdı utanmadan. Bunca koşturma, bunca yorgunluk sonra gel evde bir de benim suratımmış. Suratım batsın. Kızının yediği naneyi mi anlatsaydım? Anlatamam ki yüzüm kızarır. Hem de suçlu ben olurum. Bu Mithat Bey de sinsi birine benziyor. Erkek işte. Pakize'nin gözünün içine bakıyormuş diyorlar. 10 yaş gençmiş Pakize'den. 35 filan demek. Pakize benden 3 yaş büyüktür. Genç görüneceğim diye ne yapacağını şaşırdı Pakize'de. İçinde yıllardır duyduğu acımalı yakınlık yerini kızgınlığa mı bırakıyordu? Kızdığında da hoppaymış Pakize. Köye tütün almaya gelen Ali Rıfkı'nın ne yapıp edip aklını çelmiş derler. Çocuğu olmazmış Ali Rıfkı'nın. Tahir'e gebe kalınca nikahını almamış ya, Esma'nın üstünü eve getirip baş tacı etmiş bunu. Bir sürü tapulu mal mülk de bunun üstüne. Aslında Pakize bu oğlanı, Ali Rıfkı'nın arkadaşı bir başka tütüncü varmış. Muhittin Bey mi ne? Günah boynuna. Belki de kuması Esma'nın uydurmasıdır. Ne suratsız karıdır o da. İçi dışı çirkin. Tahir de onun üstüne yazılı. Pakize'ye abla der oğlan. Sonradan öğrenmiş gerçek annesini. Pakize'nin ilk nikahlısı bu Mithat olacak. Zavallı Pakize. Nesi zavallı? Sevincinden kabına sığmıyor. Sen kendine bak. Tahir katip istememiş dediler kızmış annesine. Sonra boyun eğdi demek. Etmeyip ne yapacaktı? İş durur mu? İsviçre'den okuldan mı yönetecek burayı? Okuduğu da yokmuş. Kadına kıza kaptırmış diyorlar. Ya gelir ya gelmez buraya. Para gittikçe gelmez. Misal çok düşkünmüş Tahir'e. Pakize de bir ballandırır. Aman çocuk oralarda bunalmasın diye ne yapar eder. Her ay dövizini. Hani vallahi bizden çok o düşünür. Şaşarsın mükerremciğim. Niye şaşayım ayol? Sen şaşarsın ancak. Bu manikin karısı Almanya'daymış. 2 kızı orada okuyormuş dedilerdi. Leman Hanım'ın kocası Sait Bey'miş polis dedikleri. Sait Tarkan'la liseden son sınıf arkadaşı olduklarını söyledi övünür gibi Mithat. Ama bu adam daha yaşlı görünüyor Mithat'tan. Polislik kolay değil. Kim bilir neler çekiyor. Mithat'ın Necmettin amcam diye tanıttığı emekli general Necmettin Veysi Kurt Doğan Paşa ile akrabalıkları olduğunu biliyordu. Salim bir başı da duymuştu Mükerrem Hanım. Bir büyük kamu işletmesinin başındayken ayrılmış bir sigorta kurumu ile bir yapı yapım ortaklığı kurmuş dedilerdi. Kamu işletmesindeki memur sandığının parasını kullanmış diye epey dedikodusu olmuştu. Eşref tutuyordu adamı. Kafası çalışan adamı çekemezler bizde demişti bir gün. Onun için de ilerleyemiyoruz demişti. Boyaların, ipeklilerin çirkinliğini gülünce dönüştürdüğü bu kara, kuru, suratsız kadını eski kuması Esma'yı Pakize'nin ablamız diye tanıtması, kaynanası sanılmasının önlem içindi sanki. Evdeki ağırlığının gösterisi gibi içki tepsileriyle dolaşan garsonlara emirler veriyor kadın. Yaşının altında görünme özentisinin kadını ne duruma düşürdüğünü Pakize şu rezilliği de görünce anlamıyorsa ben onun gibi değilim. Gencim mi diyor aptal. Pakize güzel sayılır. Badem yüzlü, ala gözlü, pembe yanak köy güzeli. Güldü gizlice. Ne güzel uyumuştu mani gibi. Mithat genç olmasa gecikmişliği göze batmazdı. Gene de batmaz. Niye batsın? O kadar mal mülki. Şu Galip Bey'in manikyanı dinlemesine bak. Şu adamdaki inceliğe. Özentisiz soylu. İyi aile çocuğu olduğu her şeyiyle belli. Bir de bizim Eşref. Sofrada salatayı kaşıklıyordu neredeyse. Kaşıklar da hiç aldırmaz. Atatürk'ün sofrasında bulunmuş bu adam. Şu kahkahalarını. Paşanın karısı da... Öf, gitsek artık. Turgut'un bir günlük gözaltına alınıp bırakılıvermesi arkadaşlar arasında biraz şaşkınlık çok da heyecan yaratmıştı. Turgut'un kızıp karşı koyduğunu görünce üstelemiyordu ya bunun Necla'dan babası olacak o Deyus'tan geldiğine hiç kuşkusu yoktu Halil'in. Ancak tutarlı biçimde kendine de açıklayamıyordu pek. Bakalım ne çıkacaktı altından.